Tarih ve Çocuk. Merhaba değerli çocuklar, sevgili gençler ve tüm dinleyenlerimiz. Tarih ve Çocuk programında TRT Türkiye'nin Ses Radyosu'nda birlikteyiz. Programı Neslihan Değirmencioğlu hazırlıyor. Kumanda masasında Aslı Yıkılmaz, ben Sedat Ağaoğlu. Gazi Üniversitesi öğretim üyesi ve Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Güray Kırpık hocamızla birlikteyiz. Hocam merhabalar, hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk Sedat Bey.
Geçen hafta 1. Göktürk Devleti'ni anlattınız hocam bizlere, değerli dinleyicilerimize. Şimdi devam edeceğiz. Bu da önemli bir devlet. Çünkü aslında Göktürk kitabelerinin yazıldığı dönemde bu dönem devletin kuruluşuyla, coğrafyasıyla, kurucularıyla başlayalım hocam.
2. Göktürk Devleti de 1. Göktürk Devleti'nde olduğu gibi Ötüken'de kurulmuştur ve Aşina soyundan gelmektedir. Göktürklerin hanedan ailesi Aşina soyundan gelmekteydiler. Yaklaşık olarak 25 Kağan ismini çok iyi bilmekteyiz ve bunların her biri Aşina soyunda bulunuyordu. 2. Göktürk Devleti, Batı Göktürk Devleti'nin de zayıfladığı bir dönemde merkezi olarak Ötüken ve çevresinde ortaya çıkmıştır ve başlarında İlteriş Kağan bulunmaktaydı. Az önce de ifade ettiğimiz gibi Türk devletleri içerisinde en önemlilerinden birisi Göktürk Devleti ve Aşina soyundan. Aşina soyunun daha önceki Türk topluluklarından Hunlarla da akrabalık bağına sahip olduğunu tarihçilerimiz tahmin etmektedirler. İlteriş Kağan'ın bir diğer ismi var, Kutlu Kağan. Kutluk diyoruz biz buna. Bundan dolayı devletin ismi Kutluklar Devleti adıyla da bilinmektedir. 681 yılından itibaren Ötüken ve çevresinde kurulan devlet 645-745 yılında yıkılmıştır. Yaklaşık olarak ömrü 70 yılı bulmaktadır. Yani yaklaşık tahmini bir şekilde söyleyebiliriz bunu. 66-70 yıl arasında bir ömür sürdüğünü görüyoruz.
Hocam bir hatırlatmada bulunmakta belki fayda var. Geçen hafta Göktürk, 1. Göktürk Devleti'ni anlatırken kuruluş ve yıkılış tarihlerini tekrar verip hemen peşi sıra mı 2. Göktürk Devleti kuruldu? Bunu vurgularsak Güray Hocam sanki bir anımsatmada, bir hatırlatmada bulunmuş oluruz.
Evet, 2. Göktürk Devleti Batı Göktürk Devleti'nin kolundan hareketle canlanmıştır. Bundan dolayı hemen peşinden kurulduğunu söyleyebiliriz. 682-745 yılı ya da 681-745 yılı. Tarihlerde yer yer böyle bir yıllık değişmeler olabiliyor. Çünkü takvim farkları var. Bunu da gençlerimizin, dinleyicilerimizin anlaması gerekir. Bugünkü kullandığımız takvim ile Orta Asya'da kullanılan 12 hayvanlı Türk takvimi Göktürkler tarafından belirlenmişti ve bu ay esasına göre belirlenmiş olan takvim devamlı olarak da Uygurlar zamanına kadar kullanılmıştır. Türklerin Orta Asya'da bir medeniyetleri vardı. İşte bu medeniyetin en zirve dönemlerinden birisi 2. Göktürk Devleti dönemidir. 681-745 yılları arasında devam eden 2. Göktürk Devleti'nin kurucusu İlteriş Kağan, kendisi devlet teşkilatını yeniden oluşturmuş ve devletin batı ve doğu kolunu kardeşleri arasında, vezirler arasında görevlendirmeler ile paylaştırmıştır. Doğuya ve batıya atamalar yaptığını görüyoruz. Kardeşi Kapkan Kağan'ı batı kolunun başına yabgu sıfatıyla atamış, Tonyukuk ise Ayguci olarak görevlendirilmiş idi.
Yani hocam?
Yani hükümet başkanı ya da vezir diyoruz biz buna. Bugünkü anlamda başbakanlık görevini karşılamak. Ayguci kelimesi Türkçe bir kelime olup bugünkü hükümetin başı anlamında, yani başbakanlık mevkiine karşılık gelmektedir. Tonyukuk, bilge bir vezir olarak da Orhun kitabelerinde ismi geçen bir vezirdir, bir başbakandır yani. Bilgeliğiyle ön plana çıkmaktadır. İlteriş Kağan, devleti kurduktan bir süre sonra yaklaşık olarak şöyle baktığımız zaman 700'lü yıllara doğru, yani 696 yılında vefat ettikten sonra yerine kardeşi Kapkan Kağan geçmiştir. Kapkan Kağan da Bilge Kağan zamanına kadar, 716 yılına kadar devleti idare etmiştir. Ve böylece biz 3 önemli hükümdar ismini burada görüyoruz. 1. İlteriş, 2. Kapkan Kağan, tabi Mukan Kağan var öncesinde. Önemli olanları burada hemen söyleyelim. Bilge Kağan var 3. olarak da. Bu Kağanlar zamanında devletin medeniyet teşkilatının da ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Son olarak Bilge Kağan ve onun oğlu Tengri Kağan ya da İl Tengri Kağan da deniliyor bu Kağan'a. Dolayısıyla devletin başında toplam 4 Kağan'dan bahsedebiliriz. İlteriş Kağan, Mukan Kağan, Kapkan Kağan, Bilge Kağan bunlardan. Tabii Tengri Kağan'la beraber, Tengri Kağan'ı çok fazla tarihler yazmaz, 5.sini de almış oluyoruz. Aslında hanedan devam ediyor, yani Aşina Hanedanı devam ediyor. Devlet yıkılmasa belki çok daha uzun süre devam edecek. İkinci Göktürk Devleti'nin mücadele sahası olarak yine Çin bölgesini görüyoruz. Tehlikeli bir komşu olarak Çin büyük bir devlet ve imparatorluk olarak güneydeki komşu devam ediyordu. Birinci Göktürk Devleti'nde ilk önce Juanları rakip olarak görmekteyiz.
Bunların da bir...
İkincisinde ise Çinlileri daha çok rakip olarak görüyoruz.
Juanların da Orta Asya kökenli bir kavim olduğunu ama Türk olduğunu söyleyebiliyor muyuz hocam? Moğol karışımı olduğunu. Juanlar da geçer tarihimizde. Bunlar kimdi?
Evet, Juanlar Çin kaynaklarına göre Juan ismi veriliyor ama Türklerle akraba oldukları anlaşılıyor. Biz bundan dolayı Avarlarla irtibatlı bir kavim olarak Juanı değerlendirmekteyiz. Juan Avarlar olarak telakki edilirse Göktürklerin Avarlara bir dönem bağlı olduğu sonucunu çıkarmış oluyoruz. Yani Göktürk devleti Bumun Kağan zamanında bağımsız olmadan önce Avarlara bağlı Türk toplulukları bulunuyordu. Aşina ailesi de oraya vergi vermekteydi. İlk defa vergi vermeyip itiraz eden kişi Bumun Kağan'dır. İlteriş Kağan bunu yeniden canlandırdı. Yani 2. Göktürk devleti Çin'e karşı isyandır. Başka vergi almakta olan devletlere karşı da isyan ve bağımsızlık hareketi olarak değerlendirilmelidir.
Hocam şimdi yavaş yavaş 2. Göktürk devletinin kültür ve medeniyet tarihimizdeki önemine geçecek olursak, Göktürk yazıtları, Köktürk yazıtları, Göktürk kitabeleri şeklinde bıraktığımız tarihimizin, büyüklerimizin, atalarımızın bizlere bıraktığı bu büyük mirasa geçelim isterseniz. Bu nedir? Burada bize ne öğütlerde bulunulmaktadır?
Göktürklerin ikincisi olan bu devlet zamanında Türk tarihine ait en eski kaynaklar olan Göktürk yazıtları diyebildiğimiz Orhun abideleri elimizde bulunmaktadır. Bu abidelerdeki bilgilere baktığımız zaman ilk defa Türk illerini birleştiren Bumun Kağan'dan bahsedilmekte. Aynı zamanda Türklerin bağımsız bir devlet sahibi olmasının önemine vurgu yapılmaktadır. Vatan nedir? Devlet nedir? Millet nasıl bir araya gelmiştir? Birlik ve bütünlük ne kadar önemlidir? Bu ifadelerde güçlü bir şekilde yer almaktadır. Yine Türk devletinin çok anlamlı bir şekilde Tanrı tarafından, Gök Tanrı tarafından görevlendirilmiş bir hükümdar tarafından yönetildiği, yani eski Türklerin inançları hakkında da bilgiler bulunuyor. Tanrı tarafından görevlendirilmiş bir hükümdar var, onun görev verdiği devlet adamları var. Tonyukuk, Türkler avcılık yapan savaşçı bir kavimdir diyor buradaki kitabede. Dağınık yaşarlar ama birlikte savaşırlar diyor. Yani göçebe yaşayan Türk topluluklarından bahsediliyor bu kitabelerde. Tehlikelerden uzak durmanın yöntemlerini çok iyi bilirler ve Alp bir topluluktur. Alp topluluk ne demek? Savaşçı, mücadeleci ve zor şartlara karşı dayanma gücü yüksek olan bir topluluktur diyor.
Hocam kitabeden bahsettiğimiz zaman taşlar ve taşların üzerinde yazılmış.
Evet.
Bugünkü kullandığımız alfabe değil. Osmanlı Türkçesi.
Göktürk alfabesi kullanılıyor. Göktürk alfabesi Türkler tarafından kullanılmış milli yani yerli Göktürk devleti tarafından ilk defa ortaya konulmuş olan bir alfabedir. Göktürkçe diye de bilinmektedir. Çin nüfusunun çok kalabalık olduğunu, Türklerin nüfusunun Çin'e göre az olduğunu buradaki tarih ifadelerinden anlıyoruz. Yine Türklerin göçebe bir topluluk olmasından dolayı küçük bir kaleye sığmayacak bir hayat tarzına sahip olduğunu, Çinlilerin ise kalelerle çevrili, surlarla çevrili şehirlerde yaşadıklarını anlıyoruz. Çin Seddi'ne burada atıf var. Çinliler kale yaptırarak, surlar yaptırarak göçebe kavimlerin üzerlerine gelmesine engel olmaya çalışıyorlar. Hunlardan bu yana yapılan setleri yaptırmaya devam ediyorlar. Yani Göktürkler zamanında Çin Seddi yaptırılmaya devam etti.
Evet.
Ve hocam, Türk taarruzlarına engel olma amacı taşıyordu.
Şimdi bu kitabeler, setler. Bu dikili taşlar üzerinde bize çok öğütler veren, tarihimizi anlatan bu dikili taşlar, kitabeler bugün itibariyle Moğolistan sınırları içerisinde mi, Çin sınırları içerisinde mi ve dinleyicilerimiz dilediklerinde gidip görebilirler mi?
Moğolistan sınırları içerisinde Ötüken Vadisi'nde bulunuyorlar Orhun abideleri. diyebiliyoruz. Orhun Abideleri'nin bu bölgede bir müze halinde de kapalı bir mekanda da sergilendiğini dinleyicilerimiz bilsinler. İmkanı olanlar gidip gezebilirler okumasıyla beraber. Yani yukarıdaki o eski taş yazıt üzerindeki yazıların okunmuş haliyle beraber günümüz Türkçesiyle de okuyabilirler. Orhun Abideleri Türkçemizde de bulunuyorlar. Kendisi isteyen dinleyicimiz bunu internetten de açıp orijinal metniyle yan yana getirerek okuyabilir. Bu kadar da kolay artık. Bugünkü şekliyle anlatacak olursak
ilk defa
Türklere ait bir alfabe bu dönemde kullanılmıştır. Türkler göçebe bir hayata sahiptiler bu dönemde ve ikili teşkilat diye bildiğimiz bir devlet yönetimine sahiptiler. Ayguci dediğimiz bir hükümet başı yani başbakan görevlendirilmişti. Tonyukuk bilge vezir olarak tabir edilmektedir. Hükümdarların da o dönemde bilge insanlar olması beklenirdi. Örneğin Bilge Kağan Tonyukuk'un veziriydi. Ancak bilgelik vasfına sahip idi. Tengri'de kutb olmuş, il tutmuş, ilteriş Kağan. Bu tabirlere baktığımız zaman Tengri'de kutb olmuş demek Tanrı'dan kut almış. Yani Tanrı'dan icazet onay almış, onun görevlendirmesi işe başlamış demek. Gök Tanrı dinine sahip olan bir millet ve topluluktan bahsedebiliriz. Tek Tanrılı bir millet idi Göktürkler zamanında Türkler. Yaşayışlarında da bugüne kadar gelen kalıntılarda da mezarlarında da ahiret inancının olduğunu, tek tanrılı bir inanca sahip olduklarını anlıyoruz. 12 hayvanlı Türk takvimini kullanıyorlardı. Türkler, Göktürkler zamanında Bozkır'da bir takım yerleşim sahaları da üstlenmişlerdi. Yani şehir kurmuşlardı. Bozkır şehri dediğimiz bir şehir tipine sahiptiler. Bu şehir tipi Uygurlar zamanında kısmen değişmiştir. Çünkü Uygurlar hem din hem kültür anlamında büyük bir değişim de yaşadılar.
Hocam yavaş yavaş sonlarına geliyoruz programımızın. Burada Bilge Kağan'ın söylediği çok önemli bir şey var. Çin'in ipeklilerini aldırmayınız. Onların kadınlarına kanmayınız. Yani olduğunuz gibi olunuz mu demek istiyor ve devletin yıkılışı.
Evet. Burada Bilge Kağan'ın da Tonyukuk ve Kültügin'in de yazıtlarında ifade ettikleri vurguda Çin'in entrikaları neticesinde Göktürk Devleti'nin siyaseten içeriden zayıflatıldığını anlıyoruz. Hem ticari anlamda hem de siyasi anlamdaki ilişkilerinde bozulmalar meydana geldiğini anlıyoruz. Nitekim Göktürk Kağanlığına karşı olan isyanlarda Çin'in tahrikleri ve kışkırtmalarının etkili olduğunu da anlıyoruz. Göktürkler zamanında bazı hükümdarların Çin propagandasına kapılmak suretiyle Budizm'e girmeyi de istediklerini hatta girdiklerini de görüyoruz. Ancak bu dönemde kalıcı olmamıştır. Yani Göktürklerde geçici bir takım olaylar da var bu şekilde. Ancak Uygurlar zamanında bu etkinin daha da güçlü şekilde ortaya çıktığını anlıyoruz. Bumin Kağan çok bilinçli, planlı bir devlet oluşturmuştu. Bilge Kağan da bunun farkındaydı. Nitekim kitabesinde kendi ifadesiyle "Atam Bumin Kağan" diyerek ona atıfta bulunmaktadır. Yani 200 yıl sonra, yaklaşık 200 yıl sonra kurmuş olduğu devlette, devletin başında 200 yıl önceye bir atıf yapıyor. Böylece Göktürkler Devleti'nin birincisini de ikincisini de birbirini devamı devlet olarak görmekteyiz. Hanedan aynı, başkent aynı, bayrak aynı, vatan aynı ve sınırlar hemen hemen aynı. Politika da birbirine çok benziyor. Az önce de ifade ettiğimiz gibi Çin'e karşı olan taktik ve teknikler de benzeri şekilde
hocam,
devam etti.
Hocam yıkılış tarihi ve yıkılış sebebi, iç çekişmeler, Çin etkisi hangisi? Hepsi birden mi?
Hem içeride hem dışarıda bir takım isyanların baş verdiğini görüyoruz. Bunlar arasında Göktürk Devleti'ne karşı isyan etmiş olan Türk topluluklarından Basmiller, Uygurlar ve Kırgızların ön safta yer aldığını ve yine diğer Türk topluluklarından bu konuda isyana destek verenler olduğunu da görüyoruz. Neticede Tengri Kağan zamanında biz devletin dağılmaya doğru gittiğini söyleyebiliriz. Bunun sebepler arasında Çin'e karşı olan politikalardaki başarısızlık ve bilinçsizlik, yine Uygurların çok kalabalık bir şekilde güçlenmiş olmaları ve Türk topluluklarından Basmırlar ile Uygurların özellikle bu konuda idari konudaki farklı düşünceleri. Budizmin ve prenseslerin buradaki propagandacı politikaları da etkili olmuş mudur? Bu konu tam kesin değil. Ancak Çin entrikalarının etkili olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle prenseslerin bu konuda içeriden bilgi vermek suretiyle Göktürkleri tuzağa düşürme konusunda gayret gösterdiklerini görüyoruz. Bozkır hayatı yaşayan Türk toplulukları isyan ederek bir başka Türk topluluğu olan, kısmen de yerleşik hayata geçmiş olan Ötüken merkezindeki Göktürk Devleti'ne son verdiler.
Evet hocam.
Göçebe bir topluluktu Uygurlar. Bir başka Türk topluluğunu, devletini yıktılar ve kendi devletlerini kurdular 745 yılında.
Sevgili dinleyicilerimiz, bir programımız daha sonuna geldik. Önümüzdeki hafta görüşmeyi umuyoruz. Şimdilik hoşça kalınız. Tarih ve Çocuk.